Ayrım 28, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 257. Wun Ni Gowen birkaç kere daha göz kırptı, sonra gülümsemesi sürünerek geri geldi. Anlayışlı ve onaylayıcı bir gülümsemeydi. ''Kendiniz de son derece şüphecisiniz Doktor Dupre.'' ''Hiç Marsıllara çekmemişim.'' ''Hem de hiç.'' ''Peki Preston Lomax sizin bir melek olduğunuza mı inanıyor?'' Bu soruya ancak o cevap verebilir. Bana söylediği son şey... O an Wun Oxford diksiyonunu bir kenara bıraktı ve kusursuz bir Preston Lomax taklidi yaptı. Kışın bir deniz kıyısı gibi haşin ve soğuktu. Sizinle konuşmak bir ayrıcalık elçi, ben aklınızdakileri direkt olarak aktarıyorsunuz. Benim gibi eski bir başkent çalışanı için bir umut kaynağı oluyor. Bir seneden biraz daha fazla bir süredir İngilizce konuşan biri için bu taklit ürperticiydi. Ona da böyle söyledim. Ben bir akademisyenim dedi. Çocukluğumdan beri İngilizce okuyorum. Konuşmak ayrı elbette ama dile karşı bir yeteneğim var. Burada olmamın nedenlerinden biri de bu. Tyler, başka bir iyilik isteyebilir miyim? Bana biraz daha roman getirir misiniz? Korkarım elimdeki bütün Marslı hikayeleri tükendi. Mars değil, roman olsun yeter, herhangi bir şey. Sizin için önemli olan ya da ufacık da olsa zevk aldığınız bir şey olabilir. Bir okuma listesi hazırlamaktan mutluluk duyacak bir sürü İngilizce profesörü vardır. Olduğu da şüphem yok, ancak ben sizden istiyorum. Ben akademisyen değilim, okumaktan hoşlanıyorum, ancak okuduklarım gayet rastgele ve çoğunlukla çağdaş şeyler. Daha iyi ya. Düşündüğünüzden daha fazla zaman yalnız kalıyorum. Kendi bölmem rahat ama ayrıntılı bir plan yapılmadan orayı terk edemiyorum. Yemek yemek için dışarı çıkamıyorum. Film izlemek için veya sosyal bir kulübe katılmak için dışarı çıkamıyorum. Benimle ilgilenen insanlardan kitap isteyebilirim. Ancak istediğim son şey komitenin onayından geçen bir kurgu eser. Bunun yanında dürüstçe yazılmış bir kitap en az bir arkadaş kadar iyidir. Bu Wu'nun perihelyondaki ve dünyadaki görevinden söylenmeye yaklaştığı en yakın andı. Uyumadığı zamanlarda yeterince mutlu olduğunu söyledi. Nostalji yapmaya vakit bulamıyormuş ve onun için hep bir uzaylı dünyası olarak kalacak ve bu gezegenin garipliğinden dolayı da hala heyecanlıymış. Ancak geceleri tam uyumak üzereyken kendini bir Mars gölünün kıyısında yürürken hayal edermiş. Kuşların sürü halinde toplanışını ve dalgaların üzerinde ilerlediğini izlermiş. Zihninde hava hep puslu ve öğleden sonrasıymış. Işık hala Noachis çöllerinden gökyüzüne boyamak için yükselip gelen eski toz akıntılarına bulanıyormuş. Bu rüyada ya da imgelemde yalnızmış, fakat kayalıklı kıyının bir sonraki kıvrımından sonra onu bekleyen başkaları olduğunu biliyormuş. Arkadaşları veya tanımadıkları olabilirmiş, hatta kaybettiği ailesi bile olabilirmiş. Sadece onlar tarafından hoş karşılanacağını, dokunulacağını, yakına çekileceğini ve kucaklanacağını biliyormuş. Ama bu sadece bir rüyaydı. Okuduğumda dedi bana. Bu seslerin yankılarını duyuyorum. Kitapları getireceğime dair söz verdim. Ancak şimdi işimiz vardı. Kafeterya kapısındaki güvenlik kordonunu bir telaş sardı. Takım elbiselilerden biri yanımıza gelip, ''Yukarı kattan sizi çağırıyorlar.'' dedi. Wun yemeğini yarıda bıraktı ve sandalyesinden güçlükle inmeye başladı. Ona sonra görüşeceğimizi söyledim. Takım elbiseli adam bana döndü. ''Siz de'' dedi. ''İkinizi de çağırıyorlar.'' Güvenlik bizi apar topar Jason'ın ofisinin yanındaki toplantı odasına soktu. İçeride Jace ve Perihelion'dan birkaç bölüm başkanı, içlerinde E.D. Lawton ve müstakbel başkan Preston Lomax'ın da bulunduğu bir heyetle yüz yüzeydi. Kimse mutlu gözükmüyordu. Annemin cenazesinden beri görmediğim E.D. Lawton ile birbirimize baktık. Sıskalığı neredeyse patolojik görünüyordu. Sanki hayati bir şeyi içinden söküp almışlar gibiydi. Kolalanmış beyaz manşetler, kemikli kahverengi bilekler, saçı seyrek, cansız ve rastgele taranmıştı. Ancak gözleri hala hızlıydı. E.D. sinirlendiği zaman gözleri hep cap canlı olurdu. Öte yandan Preston Lomax sadece sabırsız görünüyordu. Lomax Perihelion'a sadece Wun ile fotoğraf çekilmek, fotoğraflar Beyaz Saray'ın yapacağı resmi duyurudan sonra yayınlanacaktı ve arka çıkmayı planladığı replikatör stratejisini tartışmak için gelmişti. Edie ise itibarının getirdiği ağırlıktan dolayı buradaydı. Başkan yardımcısının seçim öncesi turuna dilini kullanarak girmişti ve belli ki o zamandan beri de dilini kullanmayı bırakmamıştı. Bir saat süren perihelyon turu süresince Edie Jason'ın bölüm başkanları da neredeyse dile getirdikleri her ifadeyi sorguladı. Şüphe duydu, alay etti veya kuşkuyla dinledi. Özellikle de gezi ekibi yeni inkübatör laboratuvarlarını dolanarak geçtiği zaman. Ancak canlı doldurma bilimi takım lideri olan Jenna Wiley'e göre Jason babasının taşkınlıklarını sabrıyla ve muhtemelen de önceden çalıştığı kendi ispatlarıyla çürüttü. Bu da Edie'nin öfkesini iyice arttırmış ve Jenna'nın deyimiyle onun kalleş Marslar hakkında esip gürleyen, gözü dönmüş layer haline gelmesine neden olmuştu. Wun'la içeri girdiğimde savaş hala devam ediyordu. Edie toplantı masasına eğilip, ''Uzun lafın kızası bu eşi benzeri görülmemiş, test edilmemiş bir şey. Kaldı ki anlayamadığımız veya kontrol edemediğimiz bir teknolojiyi içeriyor.'' dedi. Jason saygı duyulan ama huysuz bir yaşlı adamı utandırmak için fazlaca kibar olan bir edayla gülümsedi. ''Açıkça görülüyor, risksiz bir iş değil, ancak...'' Ancak işte buradaydık. Bunu daha önce görmemiş birkaç kişi kendini belli etti ve onu gördüklerinde öküzün trene baktığı gibi baktılar. Lomax boğazını temizledi. Kusura bakmayın ama şu an ihtiyacım olan şey Jason ve yeni gelenlerle biraz konuşmak. Mümkünse baş başa. Bir iki dakika sürer. Böylelikle kalabalık kendilerine söylendiği gibi tek sıra halinde çıktı. Çıkanların arasında Edie de vardı. Ancak kendisi odadan çıkarılmaktan ziyade bir zafer kazanmış gibi görünüyordu. Kapılar kapandı, toplantı odasını kaplayan sessizlik etrafımıza taze kar gibi çöktü. Hala bizi görmezlikten gelen Lomax Jason'la konuştu. ''Yoğun eleştirilere maruz kaldığımızı söylediğini biliyorum. Yine de...'' ''Uğraşması çok zor, anlıyorum. Edie'yi dışarıda ağaç gibi bekletmekten hoşlanmıyorum. Hiç de yakışık almayan bir durum. Fakat bize gerçekten bir zarar veremez. Eğer söylediklerinin aslı astarı olmadığını düşünecek olursak, sizi temin ederim ki yok. Onun bir bunak olduğunu düşünüyorsun. O kadar da değil, karar verme yeteneğinden şüphe mi duyuyorsunuz diye soracak olursanız, evet, duyuyorum. Bu suçlamaların karşılıklı olduğunu biliyorsun değil mi? Bir başkana hayatım boyunca en fazla bu kadar yakın olabilirdim. Lomax henüz seçilmemişti ama ofis ve arasında kalan tek şey formalitelerdi. Başkan yardımcısı Lomax hep biraz soğuk, biraz da kara kara düşünen bir adam gibi görünüyordu. Kayalıklı Maine'den Garland'ın coşkulu Texas'ına kadar kendisi bir cenazede olabilecek ideal insandı. Kampanya döneminde daha sık gülmeyi öğrenmişti ama çabası hiç de ikna edici değildi. Politik karikatüristler kaçınılmaz olarak somurtuşu, sanki sövüyormuşçasına ısırdığı alt dudağı ve Cape burnu kışı kadar soğuk gözleri üzerinde durmuşlardı. Karşılıklı, Edie'nin sağlığımla ilgili üstü kapalı söylediği şeyi kastediyorsunuz. Lomax iç çekti. Dürüst olmak gerekirse babanın replikatör projesinin hayata geçirilmesi hakkındaki fikirlerinin pek de elle tutulur bir yanı yok. Pek az kişinin paylaştığı bir fikir ve muhtemelen de böyle kalacak. Ancak itiraf etmem gerekiyor ki, evet, bugün yaptığı suçlamalar biraz düşündürücü. Yüzünü bana döndü. Siz de bu yüzden burada bulunuyorsunuz Doktor Dupree. O an Jason dikkatini bana verdi. Temkinli ve tarafsızlığına dikkat ederek konuştu. Görünüşe göre Edie iyice acayip iddialar ortaya atıyor. Ben de şey olduğunu söylüyor. Neydi adı? Agresif beyin hastalığı mı? Tedavisi olmayan nörolojik bozulma dedi Lomax. Bu da Jason'ın perihelyondaki operasyonlara göz kulak olma yeteneğini engelliyormuş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Doktor Dupree? Galiba Jason kendi adına konuşabilir. Zaten konuştum dedi Jason. Başkan yardımcısı Lomax'a MS'im hakkındaki her şeyi anlattım. Ki hastalığı da bu değildi. Bu bir işaretti. Boğazımı temizledim. Multiple skleroz tamamen iyileştirilebilir değil ama kontrol etmenin ötesine geçilebiliyor. Bugün bir MS hastası herhangi bir insan gibi uzun ve üretken bir yaşam süresine sahip olabilir. Belki de Jace bu konuda konuşmaya çekiniyordu. Bu onun özeli. Fakat MS hiçbir şekilde utanılması gereken bir şey değil. Jace bana sert bir bakış attı. Anlayamadım. Lomax teşekkür ederim dedi biraz duygusuz bir şekilde. Verdiğiniz bilgiler için minnet duyuyorum. Bu arada Doktor Malmsteen'i tanıyor olma ihtimaliniz var mı? David Malmsteen. Sonrasında bir ayı kapanının dişleri gibi açılan bir sessizlik geldi. Evet dedim belki de biraz geç oldu. Bu Doktor Malmsteen kendisi bir nörolog değil mi? Evet öyle. Ona geçmişte hiç danıştınız mı? Bir sürü uzmana danışıyorum. Doktor olarak işimin bir parçası da bu. Çünkü ED'nin dediğine göre Malmsteen'i Jason'ın şiddetli nörolojik rahatsızlığı yüzünden aramışsınız. Bu da Jason'ın bana olan buz gibi bakışlarını açıklıyordu. Birisi bunu ED'ye anlatmış. Yakın birisi ancak bu ben değildim. Kim olduğu hakkında düşünmemeye çalıştım. Olası bir MS teşhisi yaptım. Her hasta için aynısını yapardım. Perihelion'da iyi bir klinik işletiyorum. Ama Malmsteen'in hastanede erişebildiği teşhis ekipmanları burada yok. Sanırım Lomax bunu bir cevap olarak görmedi ama topu tekrar Jace'e attı. Doktor Dupre'nin dedikleri doğru mu? Elbette doğru. Ona güveniyor musunuz? Kendisi benim şahsi doktorum. Elbette ona güveniyorum. İyi dileklerim seninle. Alın ama tıbbi sorunlarınız zerre sikimde değil. Beni düşündüren şey ihtiyacımız olan desteği bize verip bu projeye göz kulak olup olamayacağınız. Bunu yapabilir misiniz? Finanse edildiğimiz sürece evet olacağım efendim. Peki ya siz elçiven? Bu sizde hiç şüphe uyandırıyor mu? Perihelion'un geleceğine dair endişe veya sorularınız var mı? Wun dudaklarını büktü. Marslı gülümsemesinin dörtte üçü. Herhangi bir endişem yok. Jason Lawton'a tüm kalbimle güveniyorum. Doktor Dupre'ye de güveniyorum. Ayrıca kendisi benim de şahsi doktorum. Bunu duyunca Jason'la şaşkınlığımızı bastırmak zorunda kaldık. Ve bu Lomax'ın aklındaki soruları cevapladı. Omzunu silkti. Pekala, bunun bahsi geçtiği için kusura bakmayın. Jason, umarım sağlığın hep böyle iyi kalır ve umarım bir ton soru sorduğum için kusura bakmamışsındır. ED'nin statüsünü düşünecek olursak bu soruları sormam gerektiğini hissettim. Anlıyorum dedi Jace. ED'ye gelince baban için endişelenme. Onun küçük düştüğünü görmeyi kesinlikle istemem. Onu sessiz sedasız kenara çekeceğiz, buna şüphe yok. Halka açılmakta ısrarcı olursa da... Lomax omuzlarını silkti. Korkarım ki böyle bir durumda insanlar onun aklından şüphe edecektir. Elbette dedi Jason, umalım ki buna gerek kalmasın. Ardından gelen saati klinikte geçirdim. Molly sabah gelmemişti ve bütün kayıt işlemlerini Lucinda yapmıştı. Ona teşekkür ettim ve günün geri kalanında izin yapmasını söyledim. Birkaç arama yapmayı düşündüm ama aramaların perihelion sisteminden bağlanmasını istemedim. Lomax'ın helikopteri havalanıncaya ve görkemli süvari alayı ön kapıdan çıkıncaya kadar bekledim. Sonra masamı temizledim ve ne yapmak istediğimi düşündüm. Ellerimin biraz titriyor olduğunu fark ettim. MS değil, belki de sinirden, öfke patlaması, acı. Bunu yaşamak istemiyordum, teşhis etmek istiyordum. Teşhis ve istatistik kılavuzunun içindekiler sayfasına def etmek istiyordum. Resepsiyonu geçip yola koyulacaktım ki Jason kapıdan girdi. Bana arka çıktığın için teşekkür etmek istiyorum. Sanırım bu ED'ye Malmsteen hakkında konuşan kişi sen değilsin demek oluyor. Böyle bir şey yapmam Jace. Anlıyorum ama biri yapmış. Bu da bir sorun teşkil ediyor. Kaç kişi bir nörologla görüştüğümü biliyor ki? Sen, ben, Malmsteen. Malmsteen'in ofisinde çalışanlar. Malmsteen, ED'nin bir şeyler karıştırdığını bilmiyordu. Çalışanları da öyle. ED, Malmsteen'i daha yakında bir kaynaktan öğrenmiş olmalı. Sen değilsen, ben değilsem. Molly, söylemesine bile gerek yoktu. Elimizde bir kanıt olmadan onu suçlayamayız. Kendi adına konuş, onunla yatan sensin. Malmsteen ile görüşmelerimin kaydını tutuyor muydun? Ofiste değil. Evde mi? Evet. Peki bunları ona gösterdin mi? Tabii ki hayır. Ancak sen farkında olmadan bunlara erişmiş olabilir. Galiba öyle. Evet. Ki kendisi de soruları cevaplamak için burada değil. Arayıp hastalık izni mi aldı? Omuz sıyıktım. Hiç aramadı bile. Lucinda ulaşmaya çalıştı ama telefonuna bakmıyor. İç geçirdi. Bunun için direkt seni suçlamıyorum. Ama itiraf etmelisin. Tyler, tartışmaya açık çok fazla karar verdin. Halledeceğim dedim. Sinirli olduğunu biliyorum. Canın yandı ve sinirlisin. Buradan çıkıp işleri daha da kötüye sokacak bir şey yapmanı da istemiyorum. Fakat bu projedeki yerini düşünmeni istiyorum. Neye sadık olduğunu da. Neye sadık olduğumu biliyorum dedim. Arabada Molly'ye ulaşmaya çalıştım ancak hala cevap vermiyordu. Dairesine gittim, sıcak bir gündü. Yaşadığı az katlı, dışına sıva çekilmiş tesis, bahçe fıskiyelerinin getirdiği bulanıklıkla örtülmüştü. Islak bahçeden gelen mantarımsı koku arabaya nüfuz etti. Ziyaretçi parkında dolanıyordum ki Mol önüme çıktı. 3 yaşındaki Ford'unun arka tamponuna takılı olan ve hurdaya çıkmış beyaz bir U-Haul trailerinin arkasına kutu yığıyordu. Arabayı önüne çektim, beni fark etti ve duyamadığım bir şey söyledi. Ancak göründüğü kadarıyla daha çok şimdi sıçtık gibi bir şeydi. Arabadan çıktığımda geri adım atmadı. ''Oraya park edemezsin'' dedi, ''çıkışı kapatıyorsun.'' ''Bir yerlere mi gidiyorsun?'' Molly üzerinde tabak çanak yazılı karton kutuyu U-Haul'un dalgalı zeminine koydu. Oradan ne gibi duruyor? Üzerinde krem rengi bir kumaş pantolon ve kot gömlek vardı. Bir de saçına bağladığı mendil. Daha yakınına gittim. O da 3 adım boyunca geriledi. Belli ki korkmuştu. Sana zarar vermeyeceğim dedim. O zaman ne istiyorsun? Seni kimin tuttuğunu bilmek istiyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. ED ile direkt olarak mı temasa geçtin yoksa o bir aracı mı kullandı? Kahretsin dedi. Bir yandan arabanın kapısıyla olan mesafesini ayarlıyordu. Bırak da gideyim Tyler, benden ne istiyorsun, amacın ne? Ona gidip teklif mi sundun yoksa ilk önce o mu seni aradı? Ayrıca bütün bunlar ne zaman başladı Mol? Benimle bilgi almak için mi sevişiyordun? Yoksa ilk randevumuzdan sonraki bir noktada mı beni sattın? Cehenneme kadar yolum var. Ne kadar para aldın? Değerim ne kadarmış? Onu bilmek istiyorum. Cehenneme kadar yolum var. Hem ne anlamı var ki? Öyle bir şey değil. Bana bunun parayla bir alakası olmadığını söyleme. Yani bu işin içinde bir prensip falan mı var? Prensip para. Ellerindeki tozu pantolonunda temizledi. Korkusu biraz geçmişti. Biraz daha cüretkâr olmuştu. Ne almak istiyorsun Mol? Ne mi almak istiyorum? Herkesin alabileceği yegane önemli olan şeyi, daha iyi bir ölüm, daha temiz ve daha iyi bir ölüm. Günlerden bir gün güneş tepemize çıkacak ve bütün şu lanet gökyüzünü yakana kadar da durmayacak. Yani üzgünüm ama bu olana kadar daha güzel bir yerde yaşamak istiyorum. Kendi başıma kalabileceğim bir yerde, olabildiğince kendimi rahat hissedebileceğim bir yerde. Ve o son sabah geldiğinde beni zıvanadan çıkaracak pahalı bir ilaç olsun istiyorum. Çığlıklar başlamadan yatağıma çekilmek istiyorum. Gerçekten Tyler, istediğim tek şey bu. Şu dünyada gerçekten ama gerçekten istediğim tek şey bu. Ve teşekkür ederim. Bunu sayende yapabildim. Teşekkür ederim. Kızgın bir şekilde kaşlarını çatmıştı. Ancak bir tane gözyaşı beliriverdi. Ve yanağından aşağı doğru kaydı. Lütfen arabanı çek. Güzel ev ve bir kutu hapa. Fiyatın bu mu dedim. Benden başka arkamı kollayacak kimse yok. Kendini acındırma. Birbirimizin arkasını kolladığımızı düşünüyordum. Sana güvenseydim eğer bu doğru olurdu. Alınma ama şu haline bir bak. Hayatın akıntısına kapılmış gidiyorsun. Sanki bir cevap veya bir kurtarıcı bekliyorsun. Ya da öylece sonsuza kadar bekleme moduna girmişsin. Mantıklı olmaya çalışıyorum Mol. Ah, ona hiç şüphem yok. Mantıklı olmak bir bıçak olsaydı şu an kaybediyor olurdum. Zavallı mantıklı Tyler seni. Fakat onu da çözdüm. Bu intikam değil mi? Kendi kıyafetin gibi üzerine geçirdiğin o tatlı erbiş havaları. Bu seni hayal kırıklığına uğrattığı için dünyadan aldığın bir intikam. Dünya sana istediğin şeyi vermedi ve sen de geriye sempati ve aspirin dışında hiçbir şey vermiyorsun. Molly, ayrıca sakın beni sevdiğini söyleme. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Aşık olmak ve aşıkmış gibi göstermek arasındaki farkı bilmiyorsun. Beni seçmiş olman hoş ama bu herhangi biri de olabilirdi. Ve inan bana Tyler, öyle ya da böyle en az bu kadar hayal kırıklığına uğramış olurdun. Döndüm ve biraz sarsak bir şekilde kendi arabama doğru yürüdüm. İhanetinden çok bunun nasıl sonlandığı beni şoke etmişti. Aramızdaki yakınlık, bozukluk harcar gibi harcanmıştı. Sonra geri döndüm. Peki ya sen Mol? Bilgi için para aldığını biliyorum. Ama ilk başta da bu yüzden mi benimle seviştin? Seninle seviştim, dedi. Çünkü yalnızdım. Peki ya şimdi? Yalnız mısın? Her zaman öyleydim, dedi. Arabama binip uzaklaştım. 28. ayrımın sonu. Sayfa 265.